Ayrım 16.
İçeride masa başında bir komiser, yanında ayakta dikilen gençten bir başka polis vardı. Komiser onu görünce önce şaşırdı, sonra sevincinden az daha ayağa kalkacaktı ki vazgeçti. "Oo, nerelerdeydiniz? Sonunda beklenen misafir geldi demek. Yahu Bedri, sen bu sene de okula yanlış adres vermişsin be. Geçen yıl anlaşmıştık hani, doğru adres verecektin. Bir durum oluyor, sonra gelip bizim başımızı ekşiyorlar." Bedri cevap vermedi. Zaten arkasındaki sabırsız polis ondan önce söze girmişti. "Komiserim, içerki odayı alalım, öyle değil mi?" "Ha, evet tabii," dedi komiser. "Git içeride otur." Arkasından bağırdı. "Ulan gençliğinizi boşa harcıyorsunuz be. Yazık, yazık." Böyle sözleri çok duymuştu. Cevap vermedi. Üzüntülerinde samimi olsalar da olmasalar da her yakalanan için aynı şeyleri söylerlerdi. Komiserin yanındaki kızıl saçlı, kızıl bıyıklı gençten poliste peşi sıra geldi. Diğerleri girmeyip arkasından kapattılar kapıyı. Camlar boyalı olduğundan koridor ve öbür odalar buradan görülmüyordu. "Tuvalete gitmek istiyorum," dedi Bedri kızıl saçlının gösterdiği sandalyeye oturmadan. Polis kapıyı açmadan camlı bölmenin arkasına bağırdı. "Komiserim, tuvalete girmek istiyor. Götüreyim mi?" "Beklesin, biraz sonra, şimdi olmaz." Oturdu Bedri. Polis de köşedeki masanın kenarına ilişti. "Kaçıncı sınıftasın?" Birden sıkıntı bastı içine. "Eyvah, işte korktuğum başıma geldi." Heriflerle zorunlu sohbet başladı. Bakalım bu seferki ne kadar sürecek? İfadesiz olmaya çalışan bir yüzle cevap verdi. "Dördüncü sınıftayım." Adam Bedri'nin henüz açığa çıkmamış başka bir gafını yakalamıştı adeta. "Yahu kardeşim, bugün dördüncü sınıfın imtihanı yok ki be. Niye geldin o zaman okula?" "Üçten dersim var. Dördüncü sınıfa borçlu geçmiştim." "Ya, bak sen koduğumun işine." "Yok alacaklı geçme, yok borçlu geçme," diye hayretini belirtti polis. "Bizim zamanımızda yoktu böyle şeyler," dedi. Sanki pek yaşlı biriymiş gibi. "Zaten her şey birdenbire karışmaya başladı. Size kızmıyorum vallahi. Baştakiler işleri bu kadar karıştırırken gençler durur mu? Şimdi onu da yapamıyorsunuz ya, olan yine size oluyor." Kapı açıldı. Eskiden tanıdığı başka bir polis girdi içeriye. "Ne o hoca, bakıyorum yine buradasın," dedi Bedri'ye. "Tilki hikayesini bilir misin sen?" Gevrek bir kahkaha attı, sonra yüzünü toparlayıp endişeli ve dostane bir yüzle fısıldarcasına sordu. "Bu sefer ne oldu?" "Bilmiyorum. Henüz bir şey söylemediler. Bekliyoruz işte. Bir su alabilir miyim?" "Su. Ha, elbette. Şuna bir su ver. Benim vaktim yok. Üst kata çıkıyorum," dedi kızıl saçlıya. "Haydi eyvallah. İnşallah mühim bir şey yoktur." Bedri çıkana başıyla karşılık verdi. Ardından diğeri de çıktı su getirmeye. Yalnız kalmıştı. Bir an düşündü. Bir hamlede camı kırıp koridora çıkabilirdi. Bunu yapacaksa hemen yapmalıydı. Durumu çabucak değerlendirdi, vazgeçti. Tüm kapılar tutuluydu. Üst kata ulaşıp pencereden atlamak zorundaydı. Ona da imkan görememişti. Yakalayamadılarsa ateş açıp vururlardı. Bunu yapacak hevesli çoktu. Polis suyu getirdi. Aslında canı su falan istememişti. Gene de şubeye düşerse lazım olacağı düşüncesiyle bütün bardağı içti. "Sağ ol." "Sen de sağ ol," dedi polis. Geçti, karşısına oturdu. Gözlerinin içine bakarak yeni bir söz açmaya çalışıyordu. Kapı yine açıldı. Orta boylu, gri paltolu şık giyinmiş, parlak biri girdi odaya. Arkasında komiser vardı. "Ayağa kalk," dedi adam. Daldı üstüne, aramaya başladı hemen. Bedri siville burun buruna sordu. "Ne oluyor? Önemli bir durum mu var?" Karşısındaki beklemiyordu bu soruyu. Açıldı biraz. Bedri'nin yüzüne baktı. "Durumlar kötü," dedi. "Durumlar çok kötü." Aramaya devam etti. Ceplerinin diplerini, mendilinin katlarını, elbisesinin kıvrımlarını, hatta saat kayışının altını yokladı, bir bir elden geçirdi. Belliydi. Herif siyasi şubeden. Hiç de benzemiyor. Sokakta görsen hiç aklına gelir mi? Adam ceplerinde ne var ne yoksa hepsini çıkarıp masanın üzerine yığmıştı. İşi bitince, "Tamam, sok yine hepsini cebine," dedi. Sivil komiserle birlikte yan tarafa geçti. Kızıl saçlı yine odada kalmıştı. Durumun hayli ciddi olduğunu o da sezinlemiş gibi şimdi susuyor, arada bir "Ulan ne iş be, ulan ne iş be," diye mırıldanıyordu. Yan odadaki konuşmaları iyi duyamıyordu Bedri. Telsizin aşina sesi geliyordu kulağına. Ancak böylesi pis anlarda bu denli yakından duyduğu telsiz sesi. Ya bir ekip otosunda ya bir karakolda ona nerede olduğunu çarpıcı biçimde hatırlatan o soğuk, sevimsiz ses. Odaya, çevresine göz gezdirdi. Arkasında duvara dayalı çelik dolaplar, solda karşılıklı iki çelik masa, madeni iskeletli kahverengi vinileksli sandalyeler, bir ağaç askılık, üzerindeki polis şapkası, floresanın parlak, serin ışığı, sigara isi kokusu. İçi hüzünle ezildi birdenbire. İşte, yine yakalanmıştı. Allah kahretsin, bu kaçıncı? Yine aynı devri dayım. Bu sefer belki daha kötüsü. Beklemek, beklemek, saatlerce beklemek. İlgili ilgisiz her görenin bir yığın aptalca sorusu. Aynı sözleri tekrarla, tekrarla, tekrarla. Aynı sorular, aynı küfürler, hakaretler, bağırmalar, aynı gönül almalar. Uykusuzluk, yorgunluk, beklemek, beklemek, cevap vermek. Polis yüzleri, daktilo sesleri, sorgular, ifadeler, saçma sapan sohbetlere, yakası açılmadık esprilere zorunlu dinleyicilik, yorgunluk, nezaret hücreleri, soğuk. Götürülen her yerde aynı şeyler, hep aynı şeyler. Giderek daha sıkıcı oluyordu, giderek daha zor katlanılır hale geliyordu. Geçmişte zor, fakat hep birlikte dayanması da çıkınca ballandıra ballandıra anlatması da zevkli bir görev gezisi gibi gelirdi geçici tutsaklıklar. Hoş yanları azalmıştı, geriye zorlukları kalmıştı. Adam yan odada telefonla konuşuyordu. Ne konuştuğunu anlamaya çalıştı, duyamadı. Malum şahıs yakalandı gibi bir şey demişti herhalde. Sonra hep birlikte yanına döndüler. Tuvalete gitmek istiyorum. Komiser sivile baktı. Gitsin dedi adam. Yalnız iki kişi yanında olsun. Karakolun kullandığı tuvalet koridorun sonundaydı. Bedri bölümlerden birine girdi. İki polis kapıda bekliyordu. Yine geldim sana pis tuvalet diye mırıldandı. Yüzünde keyifsiz bir gülümseme vardı. Demir rezervuarı, sapı kırık, üstü badana bulaşıklı rezervuar zincirini gördü ve hatırladı. Eskiden sana niye geldiğimi bilirdim. Ama şimdi bilmiyorum dedi tuvalete. Bu defa iş ciddi değil mi? Birim ihbar etti. Geçen sene asmadığı bir pankart için bir arkadaşını götürmüşlerdi de 2 ay yatmıştı çocuk. Böyle bir şeyse kurtarırız demektir. Eski dosyaları karıştırıyor olmasınlar. Ne çıkarabilirler, ne olabilir? Tuvaletin kapısı vuruldu. Polislerden biri, hadi çabuk ol, ekip geldi, seni bekliyorlar, diye bağırdı. Ekip otosu merkezin önünde durdu. Önden Bedri'yi okuldan alan sivil indi. Hadi gel. Birlikte camlı kapıdan girdiler. İkinci kapıdan sonra küçük bir giriş bölümü vardı. Karınca yuvası gibi işleyen bir yerdi burası. Yüzünü pencereye dön, bekle. Arka taraftaki bahçeye, binanın yüksek katlı yan bloğuna bakan tel kafesi bir pencere bulunuyordu kapının tam karşısında. Önceleri kaç kez yüzü dönük saatlerce beklediği mekan. Ayak sesleri, gelen giden rastlaşan sivillerin konuşmaları, araya giren telsiz mesajları. Ey kafan önüne, yersin tekmeyi. İyi, hiç olmazsa önceden uyardı diye düşündü, beklemeye devam etti. Çıkar üstündekini başına geçir. Bu ses de artık tanıdıklaşan kendi sivilinindi. Montunu çıkarıp başının üzerine aldı. Yüzün tamamen kapansın. Ha şöyle, hadi gidiyoruz. Adam kolundan tuttu. Sola dönüp bir kapıdan geçtiler, bir koridora girdiler. Yürüdükçe odalardan gelen konuşma sesleri, daktilo sesleri, çevresindeki ayak sesleriyle karışıyor, eski anılarını canlandırıyordu. Yalnızca aşağıyı görebiliyordu. Kendi bacaklarını, sivilin bıçak gibi tülü koyu gri pantolonunu, siyah iskarpinlerini, tabandaki kirli marleyi döşemeyi. Koridorun sonunda merdivenden inmeye başladılar. Ortalık iyice kararmıştı. İki kat aşağıya indiler. Ters dönüp karanlık, sessiz bir koridordan geçtiler. Önlerine yine merdivenler çıkmıştı. Bir kat çıkıp bir demir kapının önüne geldiler. Aklı sıra benden nereye götürüldüğümü saklayacak. Nereye gittiğimizi gayet iyi biliyorum, akıllım benim. Girdiğimiz katın altındaki koridora gidiyoruz işte. Az mı geldik buraya? Kapı tangırtıyla açıldı, içeriye girdiler. Kanadalı, nereye böyle? Geçiyorduk, uğradık karga kardeş. Yanındaki kendi esprisine keyifli keyifli güldü. Anlaşılan aralarında tutulan bir espriydi, bir reklamdan alınan bu espri. Diğerleri de kıkırdadılar. Biri kolundan tutup durdurdu, kendine çevirdi Bedri'yi. Bu kim yahu? Başka biri omuzundan yakalayıp aksi tarafa döndürdü. Karadeniz şivesini abartarak bağırdı. Vah vah! Aslan gibi bu delikanlıymış. Yazık oldu uşağa. Kendininki ilk kez kafa bir hareketle kolundan asıldı. Bir şey olmaz. Aklını kullanırsa hiçbir şeycik olmaz dedi şımarık bir sesle. Odalardan birinin kapısını açıp içeriye itti Bedri'yi. Yerler halı flex kaplıydı. Duvara dön. Çelik masanın çekmecesi gürültüyle açıldı. Duvarlar yağlı boyayla boyanmıştı. At üstündekini kafandan. Yere at. Bir bez parçasıyla sıkı sıkıya gözlerini bağladı. Arkadan iki düğüm attı. Ayakkabı bağlarını çıkar, kimliğini de çıkar, kayışını da. Koy yere hepsini. Bedri adamın dediklerini yaptı. Bekle bakalım burada. Şimdi geliyoruz. Odada yalnız kalmıştı. Yüreğindeki gerilim gitgide artıyordu. Gerilim ve biraz arzu. İşkence denilen şeyi gerçek anlamda tanımak, kendini sınamak için duyduğu arzu. Çok beklemesine gerek kalmamıştı. Kapı hızla açıldı. Ne haber Fazıl Hoca? Nasılsın? Beynine aniden bir iğne batırılmıştı sanki. Fazıl, askeri grupta kullandığı kod ismiydi. Kendini zorlayarak kayıtsız kalmaya çalıştı. Odaya bir sürü adam dolmuştu. Bozuk şiveli biri, ''Nasıl şaşırdın değil mi?'' dedi. ''İşte, senin işin de buraya kadar Bedri yoldaş. Hadi otur şuraya.'' Omuzundan tuttu biri. Birkaç adım yana çekti, sonra arkaya doğru itti onu. Bacakları bir iskemleye değdi. ''Korkma oğlum, bizde kancıklık yok. Eşek şakası yapacak neşemiz hiç yok. Otur bakalım.'' Oturdu Bedri. ''Bak, sen buralara çok gelip gitmişsin.'' dedi başka biri. ''Huyumuzu suyumuzu bilirsin. Bir araba laf edip çenemize yormayalım. Burada adam gibi, efendi gibi sorularımızı cevaplandırırsan biz de sana adam gibi, efendi gibi muamele yaparız. Okumuş tahsilli adamsın. Mimar mı, mühendis mi ne çıkacaksın? Aklını kullan ve aptallar gibi kendini ezdirme.'' Sözleri can kulağıyla dinlemek isterken öte yandan kafasında hep aynı soru dönüp dolaşıp duruyordu. Nasıl öğrendiler bu ismi? Nasıl? Nasıl? Yarım dakika önce de sıkıntı içindeydi. Ama böylesine çarpılmamıştı. Hiçbir zaman böylesine çarpılmamıştı. Hiçbir zaman böyle bir şey olmamıştı. Hiçbir zaman bu ölçüde bilgilenmemişti adamlar. Nasıl bu duruma düşmüştü? Nasıl öğrenmişlerdi o ismi? Yalnızca karanlığı görüyordu çevresinde ve etrafında bir sürü düşman hırıldanıp homurdanıyor, tehditler yağdırıyordu. ''Bedri Hoca, bakıyorum kod adın söylenince allak bullak oldun. Yüzün gözün bağlı ama betinin benzinin attığı gözden kaçmıyor.'' Kulağının dibinde bir kahkaha patladı. ''Hakikaten yahu, herif kireç gibi oldu. Ölecek mi ne?'' ''Sadede gelelim Fazıl Bey. Seni buraya niye getirdiğimizi anladın herhalde.'' Bedri hemen cevap vermedi. Zamanı ihtiyacı vardı şimdi. Düşünmeye ve daha fazla bilgiye ihtiyacı vardı. ''Peki, sence neden buradasın?'' diye sordu uzaktan bir ses. ''Ben de anlamadım. Nereden bilebilirim? Bir ihbar falan oldu galiba. Ne ihbarı? Kim ihbar etmiş olabilir seni? Nasıl tahmin edeyim? Okulda solcu olarak bilinirim. Beni sevmeyen herhangi biri ihbar etmiş olabilir.'' Soruyu soran gürledi. ''Salak herif, bizimle dalga mı geçiyorsun?'' ''Yo!'' diye araya girdi yakınından gelen bir ses. ''Bizde hakaret yok. Bir daha duymayayım. Fakat elbette kurallarımızı biliyorsun Bedri Usta. Bu kibarlık bizimle arkadaş gibi, dost gibi anlaşana.'' ''Tabii şaşırdım birden. Haklısın. Ben de olsam ben de şaşırırdım. Ama bir kere düşmüş durumdasın elimize. Bu gerçek. Bu gerçeği hemen, şimdi kafana sok, kârlı çıkarsın. Sen gerçekçi adamsın, akıllı adamsın. Durumunu kabullenmen gerekiyor. Hakkında her şeyi biliyoruz. Ona göre davranman icap ediyor. Bak arkadaş, kuyumcu işini biliyoruz. Sokak ortasında bir adamcağızı vurduğunu da biliyoruz. Kafanı çalıştır ve bu işten en az zararla çıkmaya bak.'' Son sözleri anlamakta güçlük çekti Bedri. Kabullenmek istemiyordu. Ama yaşadıkları, duydukları gerçekti. Bir iki saniyelik idrak gecikmesinden sonra demek bu dedi içinden. Demek sebep bu. Yok canım, hemen inanma. Blöf yapıyorlar. Belki sadece bir tahmindir. Sadece bir tahmin. Seni arkadaşların ele verdi. Hem de kimler biliyor musun? Hadi bir tahminde bulun. Kimler olabilir? Hadi söyle. Kuyumcu dediniz, anlayamadım. Ben suç sayılabilecek bir eyleme karışmadım hiç. Ben şimdi gösteririm sana suçunu da eylemini de. Diye nara attı biri. Gürültülerden anlayabildiği kadarıyla üzerine saldıran adamı öbürleri güçlükle tutabiliyorlardı. Adam ana avrat küfür etmeye başlamıştı. Biraz yatışınca çok vakit kaybettik şefim dedi burnundan soluyarak. Daha ne kadar konuşacağız? Bedri'nin karşısında herhalde masada oturmakta olan adam sakin bir sesle cevap verdi. Telaşa gerek yok. Her şeyin bir sırası var. Ben Bedri'ye güveniyorum. Zekasına güveniyorum işin doğrusu. Hayvan değil ya bu adam. İllaki uygulamadan geçeceğim diye tuttursun. Şimdi kendiliğinden makul cevaplar vermeye başlayacak. Hop hemşerim hemşerim diye bağırdı kulağının ta içinde bir ses. Efendim? Demin sana bir soru sorduk galiba. Hadi seni ele verenler kimler olabilir? Bir tahminde bulun hadi. Bedri isyan etti. Ele verilecek bir şey yapmadım ben diyorum size. Zorlamayın beni. Peki Aylin adını duydun mu hiç? Bu son darbe çok daha kuvvetli oldu Bedri için. İçinden gelen avazı çıktığı kadar bağırmak, kalkıp göz bağını fırlatmak, heriflere sille tokat girişmekti. Kalkamadı, bağıramadı. Şaşkınlığı ve öfkesi kızıl, kıpkızıl kor bir gülle gibi geldi. Yüreğinin üstüne oturdu, ağır bir hüzne dönüştü birdenbire. Biri sarstı omuzundan. Bedri, Bedri, burası otel değil, daldın gittin be aga. Aynı okuldansın değil mi Aylin'le? Bedri sesi sinirinden titreyerek karşılık verdi. Bakın, benim hiçbir eylemle ilgim yok. Kuyumcu dediniz, Aylin dediniz. İlk defa sizden duyuyorum ben bunları. Odanın köşesinden zorlama bir kahkaha yükseldi. Masadaki ses üzgün, beni yanılttın Bedri dedi. Bir süre derin bir sessizlik oldu. Sonra devam etti aynı kişi. Seni akıllı bir genç zannetmiştim. Oysa sen bir geri zekalı gibi davranıyorsun. Gene de sana birkaç dakika süre veriyorum. Bunu her zaman yapmayız ha. Hala mantığına güveniyorum. Anla artık. Arkasındakilerden biri feryat etti. Şefim, daha ne süresi veriyoruz? Herif açıkça artistlik yapıyor yahu. Verin bana, yarım saatte halletmezsen bu işi namussuzum. Yok yok, bir dakikadan bir şey çıkmaz. Düşünsün dedi masadaki otoriterci. Sen kaç defa geldin buraya? Hatırlamıyorum. Birkaç defa gelmiştim herhalde. Ne birkaçı? Yapma oğlum. Sen buraya bizden daha sık uğruyormuşsun be. Hiç uygulamadan geçtin mi? Hayır. Yani fazla şey yapılmamıştı. Denemeni hiç tavsiye etmem. Biz sadist değiliz. Ama mecbur bırakırsan sadisten de beter olduğumuzu gösteririz sana. Seçim serbest. Sesleri tanımaya başlamıştı. Son soruyu sorup karşılığını veren, şef pozisyonunda olan ya da şimdilik o numarayı yapan masadaki kişiydi. Eskilerden duyduğuna göre bazen sıradan biri işkenceli şef olarak davranır, gerçek şef kurbandan gizlenirdi. Fakat her kim ise adamın çok etkileyici bir sesi vardı. Mesleğine özgü duygusuz, metalik bir ses ve gayet düzgün aydın aksanı. Böyleleri onu en çok ürküten işkencecilerdendi. Burası demokratik bir müessesedir diye söze karıştı arkasındakilerden biri bozuk şiveyle. Buradan daha demokratik bir yer dünyada yoktur. Bedri kardeş, istemezsen tek fiske bile yemezsin ama istersen nü oyarız. Haydi bakalım konuya dönelim. Sana insan gibi soruyorum. Altınları nereye koydun? Bedri haksızlığa uğramış bir insana özgü isyankar tonla cevap verdi. Ne altınından bahsediyorsunuz? Benim böyle işlerle ilgim yok. Sözünü bitirmeden tekme tokat girişeceklerini zannetmişti. Fakat hiçbir darbe gelmedi. Ancak yanındakinin bir böğürtüyü andıran küfrü sağ kulağını zonklattı. Ahmet'i tanıyor musun? Kod ismi Naci. Ha? Tanımıyor musun? Tanımıyorum. Şemsi'yi, Mahmut'u, onları da mı tanımıyorsun oğlum? Selami'yi de mi tanımıyorsun peki? Liseden arkadaşmışsınız, öyle değil mi? Ne var bunda saklayacak be? Liseden arkadaş olmak suç mu? Erkek gibi söyle. Tanımıyor musun Selami'yi? Hayır, karıştırıyorsunuz. Benim liseden Selami diye bir arkadaşım yok. Her yandan soran, bağıran, küfreden sesler geliyordu. Gökhan'ı tanımıyor musun? O seni çok iyi tanıyor. Oğlum, bütün grup elimizde. Ne diye inkar ediyorsun? Aptal mısın sen? Altınları sana teslim etmişler. Adamı sen vurmuşsun. Silahlardan ikisi sana geri verilmiş. Konuşsana oğlum. İnanmak istemiyordu. Düşüncelerini denetleyemiyor, çağrışımlarını yavaşlatamıyordu. Sakin ol diyordu kendine. Sakin ol ve vakit kazan. Durumu iyi kavramaya çalış. İhtimalleri değerlendir. Dilini mi yuttun? Ha? Niye vurdun o adamcağızı? Sen bize onu söyle. Bedri Hoca, altınları nereye sakladın? Hani sen olan iyi... Altınlar ve silahlar. Bulup buluşturup bir yerlerden çıkaracaksın aslanım. Ya da kime verdiysen onun adını söyleyeceksin. Başka yolu yok. Hadi meşgul etme bizi. İnkar et. Katıksız inkar. Yapılacak tek şey bu. Tüm grubu biliyorlar bütün yaptıklarımızı. Kim söyledi? Benden önce yakalananlar mı oldu? Niye haberim yok bundan? Bir tek ailenin yakalandığını biliyorum. O mu konuştu? Olamaz. Zarf atıyorlar. Onu pankarttan yakaladılar. Niye bunları anlatsın? Ya Selami? Onun ne ilgisi var? Askeri gruptakiler sonradan onunla mı ilişkiye geçtiler acaba? Yok canım, ağız arıyorlar, şaşırtmaca, inkar et.